Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Saatler 9'u gösterirken Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızdayız. Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı, baharın ilk günü. O nedenle bütün karamsarlıkları geride bıraktığımız umut dolu harika bir bahar olmasını diliyorum herkes için, hepimiz için. Bu herkes için umut dolu bir bahar olsun diyorum ve bugün oldukça yoğun gündem başlıklarımız var. Hem siyasette hem ekonomide ittifaklar biraz karışmış vaziyette. Seçmenin kafası iyice karışmış durumda. Seçime sayılı günler kala ittifakların oy mu getireceği, oy mu götüreceği konusunda bugün detaylı bir irdeleme yapacağız ve konuğumuz da bu alanda yetkin bir isim. Hem Türk milliyetçiliği hem Kürt milliyetçiliği üzerine çalışmış önemli çalışmaları olan bir hocamız, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'den Profesör Doktor ve de Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Hukuk Koordinatörü Profesör Doktor Tevfik Erdem bugün yayın konuğumuz olacak ve kendisiyle ittifakları, Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dahil oluşunu, HDP'nin Millet İttifakı'nı destekliyor oluşunu ve de Muharrem İnce'nin ayrı bir aday olarak seçime girecek oluşunun sonuçlarını konuşacağız. Kendisi aynı zamanda yoksulluk üzerine de çalışan bir sosyolog. Dolayısıyla onunla seçmenin seçme nasıl, sandığa nasıl yansıyacağını da soracağız kendisine. Ama bütün bu ağır konulara girmeden önce bir bahar hediyesi olarak sizlere bir bahar şarkısı rica ettim İrem'den. Şimdi onu dinleyeceğiz. Candan Erçetin'den Bahar.
Geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Sevgili, kim ne derse desin, al beni sinen esrar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. Bahar geldi. Olurum.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Candan Erçetin'le Bahar şarkısı dinledik. Bu coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen adayları için duyurduğu müjdeyi de biz de buradan anımsatmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını, eğitim sistemindeki eksiklerin tamamlanması için 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu, müjdeledi. Ve bu öğretmenlerin öncelikli olarak da deprem bölgesine atanacağını, buradaki yaraları sarmak üzere öncelikle bu bölgeye atanacağını belirtti. Ve eminim bu da bir bahar hediyesi oldu öğretmen adaylarımıza. Şimdi bugün dedik ki ittifaklar, başvurular gerçekten son derece hızlı bir seçim takvimi ilerliyor. Ve bu takvimin içinde nasıl aday olunacak? 100 bin mecliste grubu olmayan adayların 100 bin imza toplamaları gerekiyor ve işte bu süreçte dün başvuruyla birlikte başlamış oldu. Ne yapacaklar? Eğer sizlerin de kafanızda düşündüğünüz bir aday varsa bu aday için bulunduğunuz yerdeki ilçe seçim kuruluna giderek istediğiniz adaya imza vererek onun bu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması için imza vermeniz gerekiyor. Islak imza gerekiyor. Kimler var bu listenin içinde? İlk başta Muharrem İnce'yi sayabiliriz. Çünkü geçen hafta programı kapatırken demiştik ki Muharrem İnce bir davet üzerine belki Millet İttifakı'na katılabilir. Ancak kendisine böyle bir davet gelmedi. Ve nedenini de aslında Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel kamuoyunun bu alandaki merakını gidermiş oldu. Dedi ki Sayın İnce'ye saygı duyuyorum. Kendisi benim aynı zamanda siyasette bir büyüğümdür, duayenimdir, halifimdir ve kendisinden çok şey öğrendim. Ancak o giderken, buradan ayrılırken mesajlarını vermişti. Yani bu ittifakta yer almayacağına dair mesajlarını vermişti. Dolayısıyla böyle bir çağrı olmaması kendisine normal diye üstü kapalı olarak aslında Muharrem İnce'nin sert sözlerini son derece nazik bir şekilde anımsatmış oldu Özgür Özel. Ve dolayısıyla kimler var? Muharrem İnce var. Ata İttifakı'ndan Sinan Oğan var. Eski milletvekili ve MHP'de siyaset yapmış bir isim. Vatan Partisi Doğu Perinçek var. Ve Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan var. Şimdi Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacak diye bekleniyordu. Görüşmeler yapılmıştı. Biraz uzadı belki karar verme süreçleri de ama dün o da ilan etti ve ben tek başıma seçimlere gireceğim dedi. Niye Cumhur İttifakı'nın içinde yer almadı? 30 maddelik bir talep listesinden daha sonra da daraltılmış 5 maddelik bir listeden söz edildi. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma koşulu olarak öne sürdü ve bunların içinde en tartışmalı olan da 6284 sayılı kadına şiddetin önlenmesi yasasının, yine aynı şekilde boşanma durumunda kadına verilen nafakanın, süresiz nafakanın iptali gibi maddelerin yer aldığı bir liste sundu ve bu liste aslında AK Parti içinde de büyük tartışma yarattı. Bu listeye itiraz edenler oldu, destek verenler oldu ve özellikle de Özlem Zengin'i anımsamadan geçmek istemiyorum. Daha önceki yayınımızda CHP Kadın Kolları Başkanı Aydın Nazlıakay'ı konuk etmiştik ve o kırmızı çizgimiz demişti. Aydın Hanım'ın bu sözü önemliydi ama Özlem Zengin'in AK Parti içinde aynı şekilde 6284 bizim kırmızı çizgimizdir, bunun değişmesine izin vermeyiz sözlerinden sonra aldığı tehdit mesajları sosyal medyada da ifade ettiği gibi gerçekten çok üzücü bir nokta oldu. Yani erkeklerin bu kadar bu 6284'ün kalkmasını istiyor oluşunu ben gerçekten anlayamıyorum. Demek ki bu doğru bir yasa olarak düşünüyorum. Ve Özlem Zengin'e de ayrıca yanında olduğumuzu belirtmek isterim Özlem Zengin'in de. Kendisi gazeteci Murat Yetkin'e konuştu ve şunu söyledi. Ne yazık ki bizim camiamız kadınların değiştiğinin farkında değil dedi. Gerçekten muhafazakar cenahta da cephede de kadınlar artık hayata eskisi gibi erkeklerin onlara dayattığı pencerelerden bakmıyorlar. Daha çok sorguluyorlar. Daha çok haklarının peşindeler ve çocuklarını yetiştirirken de kız ya da erkek fark etmez. Çocuklarını yetiştirirken de kadının erkekler tarafından hükmedilebilecek, yönetilebilecek, kafasına vurulup işte sen sus, hiçbir şeye karışma denilebilecek bir insan canlı olmadığının muhafazakar kadınlarda çok çok farkında ve erken yaşta evlilikler, kız çocuklarına yönelik bir takım zorlamalar, onların daha çok eğitim almaları konusunda muhafazakar anneler de çok ciddi durumda, çok ciddi şekilde destek veriyorlar. Ve özellikle de herhalde biraz da kendi ayakları üzerinde duran kız çocukları yetiştirmek bütün annelerin en büyük hayali. Kendi yapamadıklarını, yaşayamadıklarını, gelemediklerini en azından kız çocuklarında görmek istiyorlar. Dolayısıyla bu muhafazakar erkeklerin 6284'ü değiştirme çabası ne olursa olsun muhafazakar seçmende de karşılık bulacak görünmüyor. O anlamda belki de Cumhur İttifakı Yeniden Refah Partisi'nin bu teklifi kabul etmemesiyle daha da rahatlamış diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü onların katılımı belki de muhafazakar kadınların AK Parti'den uzaklaşmasına da sebep olabilirdi. Evet, şimdi Sinan Oğan Türk milliyetçisi ve Atatürkçü olarak bu yarışta biz de varız dedi. Epeyce bir milliyetçi söylem içinde olanlar var. Şimdi bu durumda seçmen kime gidecek? Kime oy verecek? Sinan Oğan bir tarafta. Bir tarafta Muharrem İnce'nin söylemleri, Cumhur İttifakı'nın içinde MHP'nin yer alışı ama aynı zamanda Hüdapar'ın da Cumhur İttifakı'na dahil oluşu. Ve de Hüdapar Genel Başkanı'nın söylediği Türk bayrağıyla ilgili sözleri. Yani bayrakta sorunumuz yok ama isminin doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer bu Türk bayrağıysa Kürtlerken benim bayrağım nerede diyecekler. Niye Türk bayrağı? Bayrakla kavgam yok ama ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil? Sözleri gerçekten oldukça tartışma yaratmış görünüyor. MHP'nin buna nasıl bir tepki vereceği ya da verdiği konusu Ankara'da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Dün de MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmede bu konu gündeme geldi mi bilmiyoruz ama seçime dair nasıl bir strateji izleneceği yer almış olmalı. Ama bu konuda Hüdapar'ın zaten ittifakta yer alışı ve de bunun üzerine bu sözlerin ortaya çıkması, Türk bayrağı ile ilgili sözleri oldukça tartışmalı görünüyor. Dolayısıyla seçmen kafası karışık. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı'nın içindeki Hüdapar, öbür taraftan Millet İttifakı'nın içinde HDP'yi istemeyen bir, masada istemeyen bir İYİ Parti. Ama onun yanı sıra Nevruz Bayramı'nı biz resmi tatil ilan edeceğiz açıklaması. Dün İYİ Parti Genel Sekreteri Kürşat Zorlu'nun biz bunu resmi tatil ilan edeceğiz dedi. Ama öbür taraftan Kürt açılımı şeklinde bir şeyi kesinlikle konuyu kabul etmiyoruz. Bizim tavrımız bu konuda çok net sözleri de vardı. Bir yanda Kürt milliyetçileri, bir yanda Türk milliyetçileri, bir yanda milliyetçi muhafazakar seçmen ne tarafa dönecek yönünü birazdan bunu da Birazdan bunu Profesör Doktor Tevfik Erdem'le, Stratejik Düşünce Enstitüsü İş Politika ve Hukuk Koordinatörü Tevfik Erdem'le konuşacağız. Kendisi milliyetçilik, Kürt milliyetçiliği, yoksulluk ve sivil toplum üzerine araştırmaları olan ve de Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi dersleri veren bir akademisyen Erdem birazdan yayın konuğumuz olacak. Evet, İrem beni uyarıyor. Tevfik Bey hattımızda diyor. O zaman bağlanabiliriz sanırım. Tevfik Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Aysel Hanım, günaydın, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Oldukça çarpıcı bir tablo var karşımızda. Seçmenin kafasını karıştıracak bir tablo sanki Tevfik Bey. Siz ne dersiniz? Bu ittifaklar içinde hem Türk milliyetçileri hem Kürtler, Kürtlerin olduğu ittifaklar, bir taraftan kopuşlar, bireysel adaylıklar. Seçmen tercihini yaparken neye bakacak acaba?
Evet. Seçmenin kafası karışık ama şöyle bir şey de var. İttifaklar belli olduğu zaman aslında kemikleşmiş kitle kime oy vereceğini biliyordu. Yani bu anda, şu anda da konsolide olmuş bir şey var. İttifak kitlesi var ama dediğiniz gibi küçük partilerin ittifaklara dahil olup olmama konusunda kendi seçmeninin kafasını karıştırdığı bir durum var. Küçük partilerde bence büyük problem var. Bir de İYİ Parti'de bir problem var. Yoksa HDP seçmeninin çok ciddi bir biçimde konsolide olduğunu ve liderleri, yani bence asıl liderleri emanetçiler değil. Şu anda ne Aziz Mithat Sancar ne Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş. Çünkü Selahattin Demirtaş sürekli Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini der, açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla orada bir problem yok. Ancak ortada kalan bir şey var. Mesela küçük partilerin seçmenleri var. İşte mesela dün Yeniden Refah Partisi bir açıklama yaptı. Kendi başına aday olacağını, Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi ve müstakil olarak seçimlere gireceğini belirtti. Bu bir şey, problem. Yine Ata İttifakı olarak tabir edilen ama esas olarak sadece Zafer Partisi'nin adının bilindiği bir ittifak var. Biliyorsunuz Ümit Hoca, Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ı aday olarak gösterdi. Bu da aslında sağ seçmen arasında dağınıklığın ne kadar olduğunu gösterdi. Bu özellikle bu seçimlerde %65'lik oy oranına sahip olan sağ seçmende ciddi bir kırılma var. Geçişkenlik de var. Dolayısıyla burada seçmen, dediğiniz gibi seçmenlerin kafasında bir problem var. Zihni en net olanın ben Kürt seçmen olduğunu düşünüyorum. Hüdapar Cumhur İttifakı'na destek verse dahi.
Yani Hüdapar muhafazakar Kürt seçmen tavrını Hüdapar'dan yana kullanmaz mı diyorsunuz bir anlamda?
Ya şöyle söylüyorum, daha önceki seçimlerde bunu gördük zaten. Yani 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonrasını düşünün. Yani Kürt seçmen, dindar Kürt seçmen oyunu daha çok Kürt milliyetçiliğini temsil eden partilere yöneltiyor. Yani daha önceden AK Parti'ye yönelik bir teveccüh vardı ancak bu teveccüh artık eskisi kadar değil. Bunun sebeplerini AK Parti'nin kendisinin araması lazım. Bu şeyden kaynaklanıyor olabilir. Aday tercihinden kaynaklanıyor olabilir. İşte açılımda muhafazakar Kürtleri yıpratması olabilir. Muhafazakar Kürtlerin temsil taleplerinin çok dile getirilmemiş olması olabilir. Aday tercihinden olabilir. Dindar Kürtlerin de seküler Kürtler gibi temel talebi olan veya talebi olduğunu düşündüğüm dil konusunda taleplerinin karşılanmaması olabilir ama hülasa sonuçta dindar Kürtler artık büyük bir çoğunlukla oylarını vermiyorlar, AK Parti'ye vermiyorlar. Ya burada gerekçe de aranabilir. Yani bu ittifakın içerisinde MHP'nin olması da gerekçe olarak gösterilebilir ama ben MHP'nin gerekçe gösterilmesinin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü MHP bu konuda sert açıklamaları falan var ama yani Kürtlere yönelik politikası bence çok yapıcı bir politika. En azından itici bir politika değil. Yani Kürt kardeşlerim işte gibi şeyler, açıklamalar bence bu şeyi, gerekçeyi boşa çıkartıyor gibi görülüyor. Çünkü
yani keskin kafa tasçı bir yaklaşımı yok sonuçta MHP'nin.
Hayır. Yani MHP'nin öyle bir tarzı yok. Eğer o açıdan bakarsak İYİ Parti içerisinde de MHP'den farklı düşünmeyen bir şeyin olduğunda, grubun olduğunda bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bence problem bu değil. Hülasa şey olacak. Yani HDP seçmeni yine yekpare bir bütün olarak hareket edip oyunu HDP'ye verecek. Hüdapar'ın aslında sorunu şuydu. Ben karıştı şey yaptım, belki başka konulara geçtim.
Yok, burada şunu anladık. Yani Millet İttifakı'nda, Millet İttifakı'nın Kürt seçmenin oyunu almasında bir sorun yok. Ya da Kürt seçmenin tercihi Millet İttifakı olacak görünüyor. Selahattin Demirtaş'ın da yol göstermeleri doğrultusunda dediniz aslında. Ama tabii sorun evet Hüdapar meselesi. Hüdapar'ın orada yer alışı Cumhur İttifakı'nın oylarına nasıl etkileyecek?
Cumhur İttifakı'nın oylarını çok fazla etkiler mi? İnanın yani işte Batman'da çok etkili olduklarını falan biliyorum. Çok oy oranı çok yüksek değil. Ya %1'i bulmuyor. %0.3 daha önceki mesela 2018 seçimlerine baktığınız zaman oy oranı %0.3. Çok yüksek bir oy oranına sahip değil ama Hüdapar'ın doğrudan doğru yani Kürt kimliğini talep eden işte Kürdiyati üzerinden yani Kürt milliyetçiliği üzerinden de söylem geliştiren bir partinin Cumhur İttifakı'na katılması yani AK Parti ile ortak hareket etmesi belki oradaki muhafazakar seçmenle Kürt muhafazakar seçmenlere de ya AK Parti'de bir değişiklik var bak işte Kürt kimliği talebi Kürt kimliğine yönelik bir şey var bakış açısında değişiklik var şey, söylemini dile getirebilir ancak bunun çok doğru olacağını ben düşünmüyorum yani büyük bir oy sinerjisi oluşturacağını düşünmüyorum.
Ben de tam tersi şimdi, olarak evet buyurun lütfen siz tamamlayın. Ama şöyle dediniz.
Ama şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi seçime daha çok var. Yani biliyorsunuz 24 saat hikayesi Süleyman Demirel'in onu hatırlayalım. Şimdi HDP'nin taleplerinin Millet İttifakı'nda ne ölçüde karşılanıp karşılanmadığı da çok önemli. Çünkü şu anda bir diyet vermek durumunda Millet İttifakı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Yani dün görüştüler ama bu görüşmeden ne çıktı, ne vaat edildi bunları inanın tam bilmiyoruz. Bu vaatlerin karşılık bulup bulmaması bence esas önemli. Yani bundan sonra...
Mesela orada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları içinde benim en dikkatimi çeken elbette ki resmi dil Türkçe'deydi. Yani hani bu hep tartışmalı konulardan biri ama tabii ki orada akla gelen peki eğitim dili de buna dahil mi? Hani resmi dil Türkçe dediğiniz evet ama eğitim dili meselesi var. Eğitim dilinin değişmesi tartışma noktalarından bir tanesi. Bunu ilerleyen süreçte bu tartışmalı flu noktaları sizce seçim öncesinde ortaya koymak durumundalar mı? Yani
yok,
bu
hayır bence.
Bu, evet. Buyurun lütfen. Siz buyurun.
Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Şöyle şimdi bu dil meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu şu anda resmi dili olarak açıklaması ya da eğitim dili olarak açıklaması mümkün değil. Yani bu mümkün değil. İnanın mümkün değil. Bu zaten şeyde yani Deva Partisi dışında özellikle İYİ Parti yani oradaki altılı masadaki en büyük ortağı kesinlikle itecektir. Bunu söylemesi mümkün değil. Ancak bu tabii nasıl çözülecek? Ya bu dil meselesi Kürtlerin sürekli dillendirdikleri kanayan yaraları ama bu işte resmi ikinci bir dilin olması, eğitim dili olarak Kürtçenin hayata geçmesinin şöyle bir sakıncası var. Yani bu bir insan hakkı evet ancak resmi dil olarak Kürt dili eğitim politikasının içerisine sokulursa bu ayrışmayı giderek daha fazla hızlandıracaktır. Bunun böyle bir sakıncası var. Şu anda seçmeli dersler var. Kürtçe seçmeli dersler var. Ancak şimdi düşünün eğitim dilinin Kürtçe olduğunu düşünün. Bu ileride çok daha büyük bir ayrışmayı beraberinde getirecek. Çünkü şu anda Kürt milliyetçiliğinin esas üzerine oturduğu omurga dil milliyetçiliği. Ve bunun üzerinden işleyecek. Bu sanki biraz daha yani Türkiye'de bölünmeyi, işte ayrılmayı ve eyalet sistemini çünkü tartışılan şeylerden birisi de bu Aysel Hanım dün konuşulan şeylerden birisi de buydu çünkü yerel yönetimlere giderek daha fazla özellik getirilme talebi var bu özellik talebi
AB sözleşmesiydi
bir anlamda,
galiba değil mi kaçıncı madde tabii, meselesi bir, yerel yönetimler bir,
tabii şart biz ona şey koyduk biliyorsunuz rezerv koyduk.
Evet.
Ama şu anda HDP'nin sürekli dillendirdiği işte Türkiye'nin 21 eyalete bölünme düşüncesi var ama bu eyalet sistemi de eğer hayata geçerse Türkiye zaten şey yapacak, bu üniter yapı, bizdeki parçalanması arzu edilmeyen yapı giderek daha parçalanır bir hale geçecek. Bu da aslında şöyle bir sıkıntıyı beraberinde getirebilir. Eyalet sistemi dediğimiz yapı aslında bölgeler arası eşitsizliği giderek arttıran bir yapı. Yani şu anda HDP seçmenin bulunduğu bölge, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi aslında ekonomik açıdan da dezavantajlı pozisyonda. Bu tür yapılar eyalet sistemi aracılığıyla bölgeyi giderek daha dezavantajlı pozisyona getirebilir. Oysa merkezi yapılar bu tür eşitsizliği ortadan kaldırma konusunda daha işlevseldir diye düşünüyorum. Buradaki amaç da şey, yani altın bir kafeste yaşamaktansa daha özgür olma hayaliyle hareket eden bir Kürt milliyetçiliği mottosu var sanki burada. Ben bu şekilde düşünüyorum.
Belki siz hani yoksulluk anlamında söylediniz Doğu Güneydoğu bölgesi için ama sonuçta Türkiye'nin birçok yerinde aynı ekonomik zorluklar ve geri kalmışlıklar söz konusu. Yani bu hani özellikle yapılmış bir politikanın sonucu değil birincisi, bunu hemen bir parantez açmak istedim. İkincisi de dediniz ya şeyin, HDP'nin yer alması konusu, özür dilerim. Bu din meselesinin gündeme gelmesi ya da diğer politikaların gündeme gelmesi Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'de tedirginlik, rahatsızlık yaratır. Ama bundan ziyade aslında CHP'nin kendi seçmeninde de böyle bir öne çıkış, böyle bir dile geliş söz konusu olursa orada da çok ciddi bir tepki olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Yani sadece İYİ Parti seçmeni değil, hani DEVA dışındaki dediniz siz aslında ama bence CHP seçmeninde böyle bir durumda oldukça tepki gösterir. Yani dolayısıyla böyle bu şekilde hani çok bir şey söylemeden meclise girilse bile, seçimler tamamlanıp mecliste yer alınsa bile sonraki süreçte de çok tartışmalı konular olur diye tahmin ediyorum.
Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ancak izninizle bir şey açıklayabilir miyim orada? Evet. Şimdi CHP seçmeni ve CHP aslında bu konuda, yani HDP'nin öncülü olan partilerle ortak hareket etme konusunda bir geçmişe sahip. Mesela 1989'da HEP, 91 seçimlerinde SHP ile HEP'in ittifakını falan düşünün. O dönemlerde bu tartışma çok daha sert bir tartışma olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak CHP'nin bu geçmişi, yani pejoratif anlamda söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın, bu sorunun çok daha tolere edilebilir bir şekilde ele alabileceğini gösteriyor. Bir de Aysel Hanım, şöyle bir şey var. CHP içerisindeki şeyler, yani Kemalist milliyetçi ya da işte nasıl diyelim, daha böyle milli duyarlılığı, onu da demeyelim de, yani Kemalist anlamda.
Misak-ı milliyiciler diyebilirsiniz belki.
Evet, misak-ı milliyiciler diyelim. Mesela Muharrem İnce gibi. İşte Mustafa Sarıgül gibi daha böyle Türklük, milliyetçilik duyguları, düşünceleri daha fazla ön plana çıkan partililer zaten partiden ayrıldılar.
Şimdi Candan Yücel'le Haluk Koç aday olmayacaklarmış bu arada bu seçimde. Öyle vekil adayı olmayacaklarını, evet, açıkladılar. Hı-hı. Onlar ayrıldılar diyorsunuz. Yani şeyde...
Dolayısıyla burada çok ses çıkartacak bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Yani yine dillendirilir ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben partiye bu konuda hakim olacağını düşünüyorum. Çünkü MKYK üyeleri zaten bu konuda özel olarak Kemal Bey tarafından seçildi diye düşünüyorum. Yani kitlenin de bu konuda ikna edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda her şey tamamen Erdoğan'ın alaşağı edilmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla bunlar tolere edilebilir diye düşünüyorum ben kitle tarafından ve parti tarafından.
Şu anda mı sonra mı?
Şu anda. Ama sonra da sonra zaten sonrasının ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela bu eğitim konusunda HDP ile ne görüşüldü, HDP'ye ne söylendi, bunu tam bilmiyoruz. Eyalet sistemi konusunda ya da yerel özellik konusunda ne olacak, bunu bilmiyoruz. Çünkü yerel özellik hikayesi çok sıkıntılı bir şey. Yani 2014-2015'te Hendek vakalarında hatırlayın, Gülten Kışanak Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ve dedi ki biz, dedi, yerel yönetimler kendi emniyet gücümüzü, kendi asayişimizi kurmak istiyoruz. YPG asayiş kuruldu.
Evet.
YPG YPG asayiş kontrol etme, yani sokaklar kontrol etme gayretiyle hareket ediyordu. Bunlar sıkıntılı tabii ama ya bilmiyoruz şu anda o sürecin nereye doğru gideceğini tam bilmiyoruz. 2015 gibi olur mu? Olmaz ama bir şey var. Yani HDP'nin kendi kimliğini, kendi gücünü CHP üzerinde ispat etme şey var, isteği var. Çünkü şu anda CHP seçim alabilmek için HDP'nin oylarına muhtaç. Ya tam bir simbiyotik ilişki var. Her iki tarafta birbirinin sunacağı hizmete, oya muhtaç durumda.
Peki Millet İttifakı cephesi böyle. Şimdi Cumhur İttifakı cephesine bakalım. Hüdapar'ı söyledik. Siz Batman'da biraz oy getirebilir evet. dediniz ama ben daha çok götürebilecekleri üzerinden sormak istiyorum size. Yani Hüdapar'ın burada yer alışı, sonuçta muhafazakar seçmenin aklında da öyle ya da böyle AK Parti seçmeni, MHP seçmeni oradaki Millet İttifakı'na baktığımızda kafalarda yine de bir Hizbullah şeyi kalmış durumda Hüdapar'a dair. Ya da işte MHP'nin seçmeni ve Hüdapar'ın söylemleri, Türk bayrağı üzerine söyledikleri, bizim bayrakla sorunumuz yok ama adı böyle olmamalı, Türkiye bayrağı olmalı sözleri, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bu sözleri, Cumhur İttifakı seçmeninde, Hüdapar dışındaki Cumhur İttifakı seçmeninde bir kopuş yaratır mı? Bir de Türkiye'de %65 sağ seçmenin kafası karışık dediniz ya. Yani bu evet. Tespitinizle birlikte düşünürseniz sağ seçmenin kafası karışıksa nerelere gidip gelme eğiliminde olabilir? Yani yine sağ partilere mi, yoksa burada da hani daha kendine yakın görebileceği sosyal demokrat ama işte kendine de yakın hissedebileceği adaylar da olur mu?
Evet. Ya çok zor sorular. Ben hemen hızlıca şöyle cevap vermeye çalışayım. Bir Hüdapar ne yapar? Cumhur İttifakı'nda nasıl bir etki bırakır? Oradan başlayayım isterseniz. Şimdi Hüdapar başkanı, Hüdapar'ın başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hukukçu. Çok zeki bir adam. Bence şey temsil kabiliyeti açısından da, yani şeyin hitabeti açısından da Selahattin Demirtaş'ın bir level altı. Ama eğer aynı platformda yer alırlarsa onunla başa baş mücadele edebilecek bir entelektüel müktesebata da sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok şey, siyasi refleksleri tıpkı Demirtaş gibi çok güçlü birisi. Ben yaptığı açıklamaların çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Hatırlayın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı yaptığı açıklama şeydi. Yani birçok insanı mutlu edecek bir açıklamaydı. Bence şey de, Devlet Bey ve işte diğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcileri de bu tür açıklamalardan mutlu oluyorlardır ve işlerine soğuk su serpiliyordur. Yoksa Hüdapar'ın yaptığı açıklamalara baktığınızda aslında HDP'den farklı değil. Yani eyalet sisteminden tutun da dil eğitimine kadar benzer talepleri dile getiriyor. Çünkü Kürt kimliği üzerine oturan bir parti. Ancak son siyaset böyle, öyle bir şey ki ya, siyaset belli bir anda şeyi, manevrayı değiştirebiliyorsunuz, taleplerinizi öteleyebiliyorsunuz. Bence Hüdapar da şu anda aynı konumda. Cumhur İttifakı seçmenini olumsuz yönde etkiler mi? Bence çok fazla etkilemez. Yani çünkü onlar şöyle düşünecekler: ya Hüdapar en azından dindar ve işte seçmen olarak bize daha yakın bir kitle. Şeyle Hizbullah'la arasında, yani terörist Hizbullah'la, insanları katleden Hizbullah'la arasında şu anda bir ilişki kuruluyor mu? Çok büyük bir ilişki kurulduğunu ben düşünmüyorum. Kurulsa da bu tolere edilebilir bir ilişki. Çünkü karşıda çok daha tehlikeli, yani şeye bak, HDP'ye baktığınızda doğrudan doğruya terör örgütüyle iltisaklı bir yapı olarak görülüyor Cumhur İttifakı seçmeninin gözünde. Dolayısıyla bu tolere edilebilir bir ilişki. Yani onları çok fazla etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Bu açıdan Hüdapar'ın sizin belirttiğiniz gibi bir katkı sunacağını, ama ben bu katkının çok yüksek olmayacağını, çünkü dindar Kürtlerin hala HDP'ye oy vereceğini, oy verme konusunda da çok istekli olduğunu düşünüyorum. Sorunuzun ikinci kısmına geçeyim isterseniz.
Buyurun lütfen.
Estağfurullah. %65'lik sağ seçmenin kafasının karışıklığı hususu şu. Şimdi ittifaklar artık eski ittifaklar gibi değil. Yani sol ittifak, sağ ittifak değil de daha farklı. Yani sol ve sağ siyasi partilerin bir arada olduğu farklı ittifaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Cumhur İttifakı için bunu söylemek doğru değil ama şey için Millet İttifakı çok farklı benzemezlerin, çok farklı özelliğe sahip partilerin bir araya geldiği bir ittifak. Onlar da işte bunun olabileceğini, burada esas olan şeyin milli menfaatler olduğunu söylüyor ve sık sık da aslında 74'teki 73 seçimlerinden sonra CHP-MSP koalisyonuna gönderme yapıyorlar ama bence bu koalisyon üzerine konuşmak bile ayrı bir şey, tartışma konusu, çünkü bu tamamen menfaat birliğine dayalı bir koalisyondu ve 6,5 ay ya da 7,5 ay süren bir koalisyondu. Oradaki hikaye bence sürekli referans gösterilmesi gereken bir hikaye değil. Çok farklı bir şey o. Bugünkü durum çok daha farklı. Bugünkü durum tamamen %65'lik sağ seçmenin kafasını karıştırabilecek biçimde gelişiyor. Bir kere AK Parti'den soğumuş ya da AK Parti'ye oy verme konusunda kararsız bir sağ seçmen var. AK Parti'nin politikalarından bir şekilde rahatsız olmuş ama oy vereceği partiyi bulamayan bir seçmen var. Deva ve Gelecek bu boşluğu doldurmak için hareket ettiler ama onlar da halkta bir karşılık bulamadılar. Dolayısıyla şu anda bir bence %10'luk bir kararsız seçmen hala ortada duruyor.
Peki bu seçmen %80 de, evet buyurun.
Bu kararsız seçmen de 2 aylık zaman zarfı içerisinde bence kararını verecek. Ve bunun içerisinde bakın şeyler de katıldı bence.
Bu sağ seçmenin %80'i mi diye söylüyorsunuz yoksa toplam seçmenin %80'i mi? Yani %65'lik sağ seçmenin %80'i mi?
%65'lik
kararsız dediniz.
Kararsız %65'lik sağ seçmen içerisinde bir %10'luk bir kararsız seçmen var. Yani bunlar hala nereye gidecekleri konusunda belirsiz. Bir ara şeye gittiler, Deva ve Geleceğe gittiler, sonra oradan ayrıldılar. Orada beklediklerini bulamadılar. Ortada gezinip duruyorlar.
Peki bunlar. AK Parti'nin yani politikalarından memnun değil derken buradaki hangi politikalarından memnun değil?
Şu politikalarından memnun değil. Şimdi AK Parti'nin ilk iktidara geldiği zaman temel iddialarından birisi sosyal adaletti. Şu anda Türkiye'de ciddi bir şey var. Yani gelir dağılım konusunda bir problem olduğunu düşünüyor bu insanlar. Birinci olarak bu gelir dağılımıyla ilgili bir problem var. Bu gelir dağılım politikalarında AK Parti kendisinden beklenen performansı göstermedi. İnsanların en çok şikayet ettiği şey bu. Yani Türkiye'nin şu anda en önemli problemi ne olarak görülüyor? Ekonomik problem. Yani hayat pahalılığı, geçim problemi. AK Parti bu konuda büyük bir şey vaat edemedi insanlar. Yani
zengini zengin, yoksulu yoksul.
Evet, klasik. Klasik, evet, tam da dediğiniz şey. Yani zengin olan insanlar giderek daha fazla zengin oluyorlar. Yoksul olan insanlar giderek daha fazla yoksullaşıyorlar. Bir orta sınıf var, muhafazakar bir orta sınıf var ama bu zaten Turgut Özal döneminden beri ortaya çıkan bir orta sınıftı. Şu anda da var.
Belki biraz küçüldü de son ekonomik krizlerle birlikte.
Yani o da olabilir ama ben yani Türkiye'deki orta sınıfın güçlü bir orta sınıf olduğunu, muhafazakar kitlenin de bu orta sınıfa katıldığını ben düşünüyorum ama yani var, bunları mutlu etmedi. Yani bu ekonomik pozisyon bu sağ seçmeni, muhafazakar seçmeni mutlu etmedi. İkincisi AK Parti'nin liyakatle alakalı iddiaları da veya politikaları da artık yavaş yavaş tartışılır hale geldi. İşte atamalarda, kamu kurumlarındaki atamalarda veya diğer atamalarda bir şey var. İnsanların sürekli dillendirdiği bir problem var. Bu da AK Parti'nin aslında bir türlü çözemediği bir problem. Yani Tayyip Bey bunu sürekli, Sayın Cumhurbaşkanı bunu sürekli söylüyor ama bu problem çözülmedi. Liyakat çok ciddi bir problem.
Yani liyakatsızlık sağ seçmeni de rahatsız ediyor mu diyorsunuz?
Tabii ki rahatsız ediyor. Bu işte mesela bir komedyen çıktı mesela Kızılay'ın başkanına laf söyledi. Bu aslında sadece bu komedyenin rahatsız olduğu bir durum değil bence. Yani Türkiye'deki AK Partili seçmenin de ciddi bir şekilde rahatsız olduğu, ortada gezinenlerin de rahatsız olduğu bir durum.
Yani bu deprem ve sel felaketi de bunun üstünü iyice açmış oldu galiba, bu liyakatsiz yönetimin sonuçlarının bu kadar ağır olabileceğinin gösterdi bize. Mesela deprem bölgesindeki ölüm sayısı 50 binin üzerine çıktı. 50.369 gibi bir şey. Yani çok rakamsal bir önemi yok tabii ki. Yani çok büyük, bir tane bile olsa ne fark eder ki,
evet, tabii,
gerçekten.
Tabii,
ama bu bizim bu kadar tablonun liyakatsiz yönetimin sonuçları anlamında gerçekten çok ciddi bir ayna oldu galiba.
Evet. Ama şöyle şimdi Aysel Hanım, bu burada şunun altında çizmemiz lazım. Mesela Kızılay için bunu söylüyorum ama mesela AFAD için bunu söylemiyorum. Yani AFAD da AFAD'ın başındaki arkadaşın. Yani illerde AFAD'la ilgili ciddi sıkıntılar
evet, başı
olabilir.
Öyle olabilir de il dağılımı 50 evet. 50 küsür ilde işte bu bir mühendislik afet yönetimi, mühendislik eğitimi almamış kadrolar. Hatta İmam Hatip'li işte ilahiyat mezunu kadroların il müdürü olarak atanmış olması gerçeği ne yazık ki karşımızda duruyor.
Evet, orada da şunun altını çizelim. Şimdi AFAD dediğimiz birim sadece mühendislerden oluşmuyor. Mesela AFAD başkana baktığınız zaman vali, uzun süre valilik yapmış. İl müdürleri de şey olabilir. Yani kamu yönetimi mezunu olabilir.
Tabii. Yani
olabilir.
Sonuçta orada afet yönetiminde.
Orada bir şeyin altını çizelim. Hı-hı. Mesela CV'lerine baktığımızda İmam Hatip Ortaokul ya da Lisesi mezunu ama işletme okumuş, kamu yönetimi okumuş.
Tabii orada da sıkıntı yok. Yok tabii ki
hiçbir
yok.
Hiçbir şey yok. Türkiye'de yok. Kas sistemi yok. Orada ama hakikaten liyakat şöyle bir şey. Şimdi konuyla hiç bilgisi yok ama pür belli bir meslek grubu ne afet yönetimiyle ilgili ne mühendislikle alakalı onu da getirmişsiniz oraya atamışsınız. Bu da ayrı bir problem. Yani hiçbir müdahale konusunda bilgiye sahip değil, tecrübeye sahip değil, insan yönetimi konusunda evet. bilgiye sahip değil. Evet. Dolayısıyla asıl yani şikayet etmemiz gereken şey bu ve bu insanların fazlasıyla tepkisini çekti. Çünkü geç müdahale insanların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Yoksa biz yani şunu söylemiyorum. Yani belli bir meslek grubuna Türk Haka demiyorum. Siz de onu demiyorsunuz.
Tabii
ben
ki
de onu
asla.
Ama liyakatin hakikaten bulunduğu pozisyonun hakkını verebilmeyle de ilişkili olduğunun altını çizmemiz gerekiyor.
Şimdi en son bence... evet sel felaketine baktığımızda da öyle değil mi? Yani bu çadırların nereye kurulacağı da bir afet yönetim bir birikim isteyen, bilgi gerektiren bir konu
tabii
değil
ki.
Midir yani? Siz şimdi yumuşak işte şey çukur bir zemine gidip eğer bu çadırları kurarsanız, konteynerları kurarsanız işte bahar tam da yağmur mevsimi aynı zamanda.
Evet.
Yani bunu düşünememek bak, gerçekten kabul evet. edilebilir bir durum değil bir yanıyla.
Ya bir de meteoroloji size 3 gün önceden haber veriyor evet. zaten. Çok büyük bir selin geleceğini, çok büyük bir işte afetle afet benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağınızı size söylüyor zaten. Eğer buna da bu tür bir bilgiden hareketle de eğer tedbirinizi almıyorsanız problem tamamen o yönetimin yani kötü bir yönetim tarzı kötü sergilemesinden kaynaklı.
Yanlış yönetim aynı zamanda yanlış isimlerle tabii. bu işe kalkışmışsınız ve böyle bir anlamda çuvallıyorsunuz yani dolayısıyla da.
Tabii ki.
Yani tabii öyle. Ki. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. Siz de dersinizden ettik bu arada bizim yayınımız için dersinize ara verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerinize de selamlarımızı iletiyoruz. Radyo Sputnik'ten kolaylıklar diliyorum.
İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politik ve Hukuk Koordinatörü Profesör Doktor Tevfik Erdem bizlere hem Kürt seçmenin hem sağ seçmenin seçimlerde nasıl bir eğilim içinde olduğunu söyledi. Çok enteresan bulduğum şeylerden biri burada kafası karışık olan seçmen %65 sağ seçmen kırılganlıklar taşıyor dedi. İki nedenle iktidardan rahatsız olduklarını dile getirdi Tevfik Erdem ve bunu da birincisi ekonomik nedenler, gelir dağılımındaki adaletsizlik, oysa AK Parti'den beklenen bunu düzeltmesiydi. %10'luk bir seçmen, sağ seçmen gelir adaletsizliğinden rahatsız. İkincisi de liyakatsizlik dedi. Liyakatsiz bir yönetim şekli sağ seçmeni rahatsız ediyor. Dolayısıyla gidecek yer arıyor. Kafası karışık. Deva ve aklında olan Deva'ydı. Davutoğlu'nun partisi Deva Partisi'ydi diye. Gelecek Partisi, özür dilerim. Gelecek ve Deva Partisi'ydi ancak onlarda da aradığını bulamadı. Hala kafası karışık diye söylüyor Tevfik Erdem. Biz kısa bir aranın ardından ekonomiyle devam edeceğiz.
Kimi sevdalar aranır hani dağların ardında, kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında, kimi 25'inde kimi bilmem kaçında, kimi yok der inanmaz, kimi bulur anlamaz. Sevda uzak değil ki, sevda başucumuzda, sevda pek yakında, sinemalarda. Kimi yerlerde aranır, kimi dağların ardında, kimi yollarda aranır, kimi yol ayrımında. Kimi 25'inde, kimi bilmem kaçında, kimi yok der inanmaz, kimi bulur anlamaz. Sevda uzak değil ki, sevda başucumuzda, sevda pek yakında, sinemalarda. Benim sevdam cevap bana sevda soranlara, benim sevdam sanat hatta sinemalarda. Benim sevdam yarın, benim sevdam öbür gün, benim sevdam başlar yeniden her gün. Hani dağların ardında, kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında. Kimi 25'inde, kimi bilmem kaçında, kimi yok der inanmaz, kimi bulur anlamaz. Sevda uzak değil ki, sevda başucumuzda, sevda pek yakında, sinemalarda. Benim sevdam cevap bana sevda soranlara, benim sevdam sanat hatta sinemalarda. Benim sevdam yarın, benim sevdam öbür gün, benim sevdam başlar yeniden her gün. Sevda soranlara, benim sevdam sanat hatta sinemalarda. Benim sevdam yarın, benim sevdam öbür gün, benim sevdam başlar yeniden her gün.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Ekonomiyle devam edeceğiz dedik. Hemen AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in bu Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi. Ve Türkiye'ye, Suriye ile birlikte Türkiye'ye 7 milyar euroluk bir deprem dolayısıyla yardım kararı aldılar. Bunun 6 milyar eurosu Türkiye'ye, 1 milyarı da Suriye'ye, 1 milyar eurosu da Suriye'ye yapılacak. Şimdi AB demişken Türkiye'deki seçimler, 14 Mayıs seçimleri bütün dünyanın gözü önünde ve bütün dünya medyasının da dikkatlerini üzerine çeken bir konu. ABD, Fransa ve Almanya'dan sonra İngiliz gazetesi de, İngiliz Daily Telegraph gazetesi de bir yazı kalemi aldı. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun başa baş bir yarış götürdüklerini, anketlerde Kılıçdaroğlu'nun biraz önde göründüğünü belirtmekle birlikte zorlu bir seçim olacağını ifade etti. Herkes de bunu söylüyor. Hem siyaset bilimciler hem kamuoyu yoklamaları başa baş bir kıran kırına bir seçim geçeceği görünüyor. Burada hemen aklıma şu gelmişti. İstanbul seçimlerinde AK Parti neden kaybettik İstanbul seçimlerini diye kendi işlerinde bir çalışma yaptıklarında iki sebep ortaya çıkmıştı. İşte Daily Telegraph gazetesinde de bunu söylediler. Kılıçdaroğlu'nun göçmenleri 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğim söyleminin Erdoğan'ı zorladığını belirttiler. O seçimlerde de İstanbul seçimlerinde de AK Parti için birinci kaybediş nedenleri içinde, seçmenin tercihini değiştirme nedenleri içinde göçmenler vardı. Bu kadar Türkiye'nin kapılarının bu kadar göçmene açılması İstanbul seçmenini de rahatsız etmişti. Nedenlerden bir tanesi oydu. Biri ekonomik nedenler, geçim zorluğuydu. Ve öbürü de betonlaşmaydı aslında, yeşilden uzaklaşmaydı. Dolayısıyla bu seçimin ardından AK Parti bu 3 noktada da söylem değişikliğine gittiğini gördük hep birlikte. Şimdi Ramazan geldi kapımızda, işte Perşembe günü başlayacak ve burada tabii ki hep her zaman olduğu gibi gıda fiyatlarındaki artış en önemli sorunlardan bir tanesi. Marketler fiyatlarını sabitlediklerini, Ramazan boyunca artış yapmayacaklarını ilan ettiler yine, ama bunu ilan etmeden önce de çok sayıda ürünün fiyatlarında oldukça yüklü artışlar ortaya çıktı. Et en önemli konu, özellikle Ramazan'da oruç tutanların hani daha uzun süre bu sürece dayanabilmeleri için protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Ama et fiyatlarında yılbaşından bu yana ortaya çıkan büyük artış insanların evlerinde bu eti alamamalarına neden oluyor. Şimdi orada da Et Balık Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri devreye girdi ve işte İstanbul başta olmak üzere et fiyatlarının sabitleneceği ilan edildi. Buna ilişkin önlemler gündeme geldi ve ben hemen şunu söylemek istiyorum. Et Süt Kurumu İstanbul'da zincir marketlerde tüketiciye kıymanın 190 liradan kuşbaşının da 210 liradan satılacağını tarif ettiler. Tarım Kredi marketlerinde ise kıyma 140 liradan, kuşbaşı 150 liradan satılacak. Ve Et Süt Kurumu kendi mağazalarında, çok az sayıda mağazası var burada, 119 liraya kıymayı ve kuşbaşında 129 liraya satacak. Peki pide fiyatı? Pide fiyatını da hemen söyleyelim. 300 gramlık bir pidenin Türkiye Fırıncılar Federasyonu 10 lira olarak belirledi. Ve kilogram fiyatı da 33 lira olmuş oldu. Geçen yıla göre %60-62'lik bir zammı işaret ediyor bu. Buna karşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da Ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını duyurdu. Ve hemen şunu bir söylemek istiyorum, sonra da yayını kapatacağım. İrem bana işaret ediyor, sonuna geldik diye. TEPAV direktörü Burcu Aydın Özüdoğru'nun çalışması, depremle ilgili çalışması gerçekten önemli bir çalışma. Depremzedelere vatandaşlık geliri bağlansın dedi. Bölgede yoksulluğun yüksek olduğunu, bu depremin 5 yıllık süreçte 150 milyar dolar Türkiye ekonomisine yük getireceğini hesaplamış Burcu Aydın Özüdoğru ve bölgedeki adaletsizlik, yoksulluğu bu durum daha da artıracak deprem. Dolayısıyla buradaki insanlara, bir ihtiyaç sahiplerine vatandaşlık geliri bağlansın diyor. Bir de Türkiye'ye 150 milyar dolar 5 yıllık süreçte yük getirecek. İstanbul depreminden sonra da özel iletişim vergisi gibi bir takım vergiler getirilmişti. Ancak Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu dar boğaz ve ekonomi çarklarının yavaşlayacak görünüyor olması nedeniyle diyor ki kesinlikle sakın halka yeni bir vergi getirilmesin. Bunun yerine borçlanma tercih edilsin. Aksi halde yavaşlayacak çarkları bu durum daha da yavaşlatabilir. Dolayısıyla borçlanma yapın ama yeni bir vergi yükü vatandaşın sırtına getirmeyin önerisinde bulunuyor Burcu Aydın Özdoğru. Perşembe günkü yayınımızda görüşmek dileğiyle Ankara'dan Haber Ver programından mutlu günler diliyoruz.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinde. Radyo Sputnik'te.